Ayrım 13.
Evet, atlama rekortmeni çekirgeleri bile kıskandıracak kadar sıçrama rekoru kıran Orhan Aslıtürk, her defasında hukukun elinden kaçmayı başardı. Belki savcılar maliye ve finans konularında yeterli bilgiye sahip değillerdi. Ama Aslıtürk'ün iş yaşamı boyunca vergi ve ceza hukuku konusunda ihtisaslaşmasının, her defasında adaletin elinden kurtulmasında etkili olduğu bir gerçek. Yasalardaki boşlukları iyi bilen, gerektiğinde mahkemelerde Aslı Türk olan soyadını Aslı veya Aslan şekline dönüştürerek adaleti aldatabilecek tecrübeye sahip olan Aslı Türk gümrükçüleri olduğu gibi vergi dairesi memur ve müdürlerini de kendisine bağlayabiliyordu. Hakkında yapılan incelemelerden hemen haberdar oluyordu. Hayali ihracat yaptığı sırada aldığı milyonlarca dolarlık KDV iadesini tahsil ederken olduğu gibi, vergi dairelerinde ve sahte pasaport alacak kadar rahat ilişkileri olan, emniyetteki çevresinin de yardımı ile Türkiye'de rahat bir hayat sürdüren Aslı Türk ve Askor hakkında ilk inceleme, 7 Haziran 1998 tarihinde yapılan aramalar sonrasında başladı. Olayı ortaya çıkaran ve ilk baskını yapan ise Hesap Uzmanları Kurulu'nun elemanları oldu. Polisle birlikte yapılan baskında şirket merkezinde ve çeşitli adreslerde Hesap Uzmanları Kurulu'nun yaptığı aramada toplam 350 bin belgeye el kondu. Ağzı mühürlü çuvallarla teslim edilen belgeleri inceleyen ekip başlangıçta 2 kişiyken daha sonra 10 kişiye çıkarıldı. İnceleme ancak 27 Ekim 2000 tarihinde bitirildi. Tutuklama emrine rağmen kaçış. Daha önce belirttiğimiz gibi 6 Eylül 1998 tarihinde Fransa'dan özel uçakla önce Bursa'ya, ardından İstanbul'a gelen Aslıtürk, aynı akşam polis tarafından gözaltına alınmasına rağmen 7 Eylül günü çıkarıldığı Beykoz Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılmıştı. İşin ilginç yanı, o tarihe kadar hakkında 3 yurt dışı yasağı ve 3 tutuklama kararı çıkartılmış olan Aslı Türk'ün göz göre göre nasıl serbest bırakıldığı hala çözülememiş bir muamma. Beykoz Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldığında polisin kayıtlarına göre Aslı Türk hakkında Şişli 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 26 Mart 1998 sayılı kararı ile alım-satıma fesat karıştırma ve kamulaştırma yasasına aykırılık suçundan tutuklama kararı alınmıştı. İkinci olarak 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 21 Mayıs 1998 tarihi ve 1998 Taksim 62 sayılı kararı ile ihtilasen zimmet suçundan ve üçüncü olarak da 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 5 Haziran 1998 tarihinde ve 1998 Taksim 66 sayılı kararı ile ihtilasen zimmet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklama müzekkereleri bulunuyordu. Ayrıca Şişli Cumhuriyet Savcılığı'nın 30 Mart 1998 ve 98 Taksim 1244 sayılı kararı, 5 Haziran 1998 tarih ve 98 Taksim 66 sayılı kararı, ayrıca İstanbul Merter Vergi Dairesi'nin 22 Mayıs 1998 tarihli 8203 sayılı kararı ile yurt dışına çıkış yasağı bulunuyordu. Sonraki sicil. Bunları hatırlatmamızın nedeni, hakkında birçok dava ve dosya bulunan bir kişinin Türkiye'de rahatça hareket edebildiğini göstermek içindi. İncelemelerin bitmesi ve Aslı Türk'ün yurt dışına kaçışından sonra da hakkında birçok dava açıldı. Öncelikle Can Yatçılık Ticaret ve Turizm AŞ'nin sahibi olarak bir bankadan aldığı çeki bir yıl süreyle keşide etme hakkı olmadığı halde bu işlemi yaptığı gerekçesiyle İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kısa süre sonra da aynı konuda İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başka bir dava daha açılarak 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası istendi. Tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilen Sümerbank ile ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Aralık 2000 tarihinde ifadesi alınamayan Aslı Türk ve ortağı olduğu belirtilen Muhammed Ciğer'in de aralarında bulunduğu 40 kişi hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkardı. Bu kişilerden Muhammed Ciğer 15 Ocak 2001 tarihinde yakalanarak hakkında adli işlem başlatılırken, naylon faturalarla bankanın içinin boşaltılmasına katılmakla suçlanan Aslı Türk'ün dosyasını ayıran savcılık, bankanın eski sahibi Hayyam Garipoğlu'nun da aralarında bulunduğu 38 sanık hakkında dava açtı. Mali boyutu 600 milyon dolar olan son kredi operasyonu kapsamında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde eski milletvekili ve iş adamı Cavit Çağlar'ın da aralarında bulunduğu 29 sanıkla birlikte sahte evrak tanzim etmek ve dolandırıcılık suçlarından yargılanan Aslı Türk, olayın cürüm işlemek amacıyla çete oluşturmak boyutuyla ilgili İstanbul Altınoğlu DGM'de de aynı sanıklarla birlikte gıyabında yargılandı. Mahkeme heyeti 22 Ekim'de görülen ilk duruşmada işlenen suçun 1918 sayılı kaçakçılığı men ve takibine dair kanun kapsamına girdiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Kaçakçılık suçları. Orhan Asitürk yabancı uyruklu kişilerin Laleli piyasasından aldıkları malları sahte belgelerle ihraç edilmiş gibi göstererek kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla iş ortağı Muhammed Ciğer'in de aralarında bulunduğu 33 sanıkla birlikte gıyabi tutuklu olarak 15 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de yargılanıyor. Asitürk'ün Sümerbank'ın eski sahibi Hayyam Garipoğlu'nun da aralarında olduğu 5 sanıkla birlikte İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dolandırıcılık suçundan yargılandığı dava 4616 sayılı şartlı salı verilmeye, dava ve cezaların ertelenmesine dair kanun kapsamında 16 Ekim 2001 tarihinde ertelendi. Emniyete göre. Emniyet kayıtlarına göre Asitürk cürüm işlemek için teşekkür oluşturmak ve banka aracı kılmak suretiyle dolandırıcılık suçundan İstanbul Altınoğlu DGM Yedek Hakimliği, 4208 sayılı kara paranın aklamanın önlenmesine dair kanuna muhalefet suçundan Şişli 1. Sulh Ceza Mahkemesi, teşekkül halinde hayali ihracat yoluyla kaçakçılık suçundan Şişli 2. Sulh Ceza Mahkemesi ile cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak ve kamu kurumlarını dolandırmak, sahte evrak tanzim etmek suçlarından dolayı da Bursa 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından çıkartılan gıyabi tevkif kararları uyarınca Türkiye'ye iadesi amacıyla uluslararası düzeyde aranıyor. Hakkındaki difüzyon ise kırmızı bültene dönüşmüş durumda. O artık Interpol'e bağlı tüm ülkelerde aranan bir suçlu durumunda. Ablası olan Maliye Bakanı'nın eşini maaşa bağlamış. Gıyabi tutuklu olduğu hayali ihracat davasındaki kararla ortağının aldığı cezanın bir anlamda Asitürk'ü de etkileyeceğini düşünebiliriz. Kırmızı bültende belirtildiği gibi Orhan Asitürk'ün hayali ihracat yanında banka içinin boşaltılması konusunda banka sahibiyle anlaşma yaptığı da dile getiriliyor. Artık uluslararası çapta aranan bir kaçak olan Orhan Asitürk hakkında sayısız hayali ihracat raporu ile yüzlerce naylon fatura raporu hazırlayan hesap uzmanları kurulu, 2002 yılının ilk günlerinde baş hesap uzmanı Azmi Demirci başkanlığında bir de kara para raporu yazdılar. Rapora göre Orhan Asitürk 1996 yılı itibariyle 2,5 trilyon lira tutarında kara para aklama suçunu işlediği tespiti yapıldı. O günkü kurlarla 40 milyon doları bulan bu rakam içinde adı Ascor olarak anılan şirket dışında şirketler kurulmuş ve paranın büyük kısmı bu yolla aklanmıştı. Toplam 1 milyar 700 milyon dolarlık hayali ihracat yapan Asitürk ve Ciğer'in KDV iadeleri nedeniyle kazancının en az 250 milyon dolar olduğu hesaplanıyor. Hakkında kara para raporu yazılan Asitürk'ün şirketleri yanında özel harcamaları, uçak ve yat alımları da kara para aklama olarak değerlendirilirken bir kısım parasını da akrabalarına verdiği ve banka havalesiyle gönderdiği belirlendi. Hazırlanan kara para raporunun 48. sayfasına yer alan grafik aklamanın nasıl gerçekleştiğini belirtiyor. 1996, 1997 ve 1998 yıllarında Orhan Asitürk'ün her ay düzenli olarak bankaya adına para gönderdiği kişiler arasında ablası Türkan Oral da bulunuyordu. Raporda yer alan grafikte kara paranın aklanması kutularında akrabalara gönderilen havalelere yer verilmezken raporun içeriğinde bu durumdan bahsedildi. Orhan Asitürk'ün şahsi harcamalar için aktarılan kaynaklar bölümünün altında Asitürk'ün para gönderdiği kişilerden söz edilirken, raporun eki ise bu kişilerin kimler olduğunu aydınlatıyor. İşte bu kişilerden Türkan Hanım'ın soyadı birçok kişinin dikkatini çekecektir. Evet, Türkan Oral, Orhan Asitürk hakkında hayali ihracat, vergi kaçakçılığı ve kara para raporu hazırlayan Hesap Uzmanları Kurulu'nun bağlı olduğu eski Maliye Bakanı Sümer Oral'ın eşidir. Sümer Oral kayınbiraderi Orhan Asitürk'ün naylon fatura ve hayali ihracat soruşturmalarında açık olarak hesap uzmanlarına herhangi bir etkide bulunmadı ya da bulunamadı. Ancak aynı Sümer Oral Ascor soruşturmaları devam ederken 2000 yılı yazında kendi seçim bölgesi olan İzmir'de hesap uzmanlarının ortaya çıkardığı son yılların en büyük naylon fatura organizasyonuna yönelik soruşturmalarında hesap uzmanlarına karşı kurulan bir komplonun hayata geçirilmesine sebep olacak gelişmelere onay vermiş, en azından hesap uzmanlarının başarısı olarak kaydedilmesi gereken bu soruşturmaların Balina Operasyonu adıyla başka birimlerin inisiyatifine terk edilmesine ve başka amaçlarla normal mecrasından saptırılmasına seyirci kalmıştır. Şimdi kısa bir süre için 2000 yılının Kasım ayına geri dönüyoruz. Sümer Oral kayınbiraderi Orhan Aslı Türk yüzünden sıkıntılı günler yaşamaktadır. 22 Kasım 2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne daha önce uygulanan ve kaldırılan hayat standartlarının yeniden yürürlüğe girmesiyle ilgili yasama görüşmeleri yapılmaktadır. Genel kurul salonundaki görüşmeler sırasında daha sonra kapatılan Fazilet Partisi, şimdiki AKP milletvekili Musa Uzunkaya konuşmaktadır. Uzunkaya vergi yasası üzerine konuşurken birden Maliye Bakanı Sümer Oral'a istifa etmesi gerektiğini söyler. Genel kurul salonunda soğuk bir rüzgar esmesine neden olan konuşmanın ilgili bölümü şöyledir. Ciddi yanlışlar yapıyorsunuz. Bu tasarıyı getirmekle fevkalade ciddi yanlışlar yapmaklasınız. Kayıt dışı ekonomiyi kayda almanız gerekirken, vurgunları önlemeniz gerekirken, hatta ve hatta vurguncularla irtibatı olan bakanlar... Açık söylüyorum, ben bir maliye bakanı olsaydım 2,5-3 katrilyon parayı memlekette bir kısım vurgunlarla götürmüş Orhan Aslıtürk diye bir kaynım olsaydı onurumla istifa eder o makamda oturmazdım. Bu millete önce bunların hesabını verin. Yolsuzlukların içerisinde olan bakanlar da millete hesap vermelidir önce. Aksi takdirde burada milletten vergi talep etmeye hakkınız yok. Maliye Bakanı Sümer Oral önergelerin görüşülmesinden sonra Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın şahsına yönelik sataşmasına şöyle karşılık verir. Sayın Başkan, ben 38 yıldır kamu hizmetinde olan bir arkadaşınızım. 1962 yılında maliye müfettiş muavini olarak devlete girmiş, 1977 yılına kadar maliye müfettişi, bütçe ve mali kontrol genel müdürü olarak görev yapmış ve bilahare 1977'de siyasete atılıp o günden bu yana da politikanın içerisinde olan birisiyim. 1979 sonunda hükümette Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldım. 1991 sonundan 1993 ortasına kadar Maliye ve Gümrük Bakanıydım. Bugün yine bu görevdeyim. 38 sene boyunca gerek görev alanım ve gerek gelirim her dakikasına kadar açıktır ve incelenebilir. 38 yılın her dakikasının her saniyesinin hesabını verebilen bir arkadaşınızım. Hayatta insanların iradesi dışında kendisini seçemeyeceği bazı durumlarla karşılaşması çoktur. Hepinizin hayatında bu tür şeyler olabilir. Ama ilişkileri ayarlamak o kişiye aittir, yani şahsa aittir. Ben de bana yakışan bir ilişki içerisinde oldum. Her zaman itibarı öne almışımdır, itibarım için yaşamışımdır. Yanlış işin içerisinde hiçbir zaman olmadım. Ben açık açık ifade ediyorum. Bir ufak ilişki veya bir ufak yakınlık, iş yakınlığı bulup ortaya getirmezseniz ben hesap sorarım diye her zaman söyleyen bir kişiyim. Ben bir maliye müfettişi olarak o kişinin, adı geçen kişinin her şeyiyle peşindeyim ve kanunlar ne diyorsa ona da çarptırılacaktır. Ben 1,5 yıl içerisinde hangi anında geciktiysem getirin onu söyleyin. Onun peşindeyim maliye müfettişi olarak ve soyadımı taşıyan kardeşim dahi olsa hiçbir şey fark etmez. Hiçbir şey fark etmez. Bu kürsüye gelip bu tür konuşmalar yapılması bazı üsluplara uygun olabilir. İşte size biraz evvel söyledim. Ben 38 senedir kamu önündeyim. Bugün ortaya çıkmış değilim. İlk bakanlığım da değil, 3. bakanlığım. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en genç maliye bakanlığı bütçe ve mali kontrol genel müdürüyüm. Hepsini kademe kademe geldim. Çok şükür itibarımdan başka hiçbir şeyim de yok, başka şeye de talip olmadım. Ben bu olayda da hiçbir şeyin yapanın yanına kar kalmayacağını, kardeşim de olsa gösteren bir siyasetçi ve arkadaşınız olarak kalacağım. Bu tür sözler kolay söylenir ama biraz da boğazdan geçirerek öyle konuşmak lazım. İnsanlara kolay çamur atılabilir ama hiç şüpheniz olmasın, bazı insanlara da o attığınız tutmaz, oradan sıçrar üzerinize gelir. Orhan Aslıtürk'ün bazı siyasilerin seçim harcamalarını finanse ettiği ve hatta bazılarını da Londra'da misafir ettiği söylentileri bile vardır. Bazı bakanlıkların dağılımından dolayı duyduğu memnuniyeti çevresiyle paylaştığı bile iddia edilmektedir. Yukarıda ayrıntılarını verdiğimiz meclis konuşmasında da Sümer Oral zaten bunun üzerinde ciddiyetle durur. Konuşmasında bir ufak ilişki veya bir ufak yakınlık, iş yakınlığı bulup oraya getirmezseniz sözlerini sarf eder. Buna karşın hesap uzmanları kurulu o küçük ilişkiyi hazırladıkları kara para raporunda dile getirirler. Orhan Aslıtürk'ün ablası olan eşi yani Türkan Oral'ın 1996 yılı için hazırlanan kara para raporunun eklerinde adı geçmektedir. Türkan Oral kardeşi Orhan Aslıtürk'ten her ay düzenli biçimde para almıştır. Orhan Aslıtürk'ün tüm hesaplarını tutan Nazım Atabay'ın not defterinde ne zaman ne kadar para gönderildiği ayrıntıları ile yazmaktadır. Aslıtürk'ün not defterini tutan Atabay, Türkan Oral için düştüğü not şöyleydi. Türkan Oral havale, Ankara'ya. Bu tutar 1996 yılının Şubat-Mart aylarında ve Nisan ayı başında 25.500.000 lira iken Nisan sonunda 50.500.000 liraya çıkarılmış. Hesap uzmanları kurulu tarafından hazırlanan 7 Ocak 2002 tarihli ve 937 Taksim 432-2 sayılı olan ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu'na yani MASAK gönderilen rapor 26 Ocak 2002 tarihinde B.07.0.MSK.0.02 Taksim INC.bar Taksim 280 sayı ve MASAK Başkanı Nejat Coşkun imzasıyla Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi. Asıtürk'ün kara para kazançlarını nasıl akladığını gösteren grafiğin Orhan Asıtürk'ün şahsi harcamaları için aktarılan kaynaklar kutusunun altında yapılan ödemeler arasında Orhan Asıtürk'ün akrabaları için ödenen kiralar, akrabaları ile diğer kişiler adına yapılan havaleler, kendisi ve ailesine ait telefon giderleri, kredi kartı ödemeleri, çeşitli gayrimenkuller için ödenen emlak vergileri, çeşitli işler için avukatlara yapılan ödemelerle diğer şahsi harcama ve giderler yer almaktadır. Dipnot, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nun 7 Ocak 2002 tarihli 937 Taksim 432-2 sayılı raporu. Hesap uzmanları 1996 yılında Asıtürk'ün 2,5 trilyon lira kara para aklandığını belirlerken, bunun 496 milyar lirası Orhan Asıtürk'e ait not defterine göre yapılan harcamalar yoluyla gerçekleşti. Bunların arasında akrabalarına gönderilen paralar da önemli yer tutuyordu. Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Asıtürk'ün kara para akladığı kararı çıkarsa Asıtürk'ün mallarının müsaadesi gündeme gelebilecek. Tespit edilen bu durum Maliye Bakanı'nın olmasa bile eşinin kardeş olan Orhan Asıtürk ile para ilişkisi olduğunu göstermesi bakımından önemli bir ayrıntıdır. Hesap uzmanları kurulu tarafından hazırlanan rapora göre Türkan Orhan adına gönderilen para bir kez değil, yıl boyunca süreklilik gösteriyor. Ele geçirilen belgeler ile tespit edilen ve Orhan Asıtürk'ün neredeyse maaşa bağlarcasına her ay düzenli para gönderdiği kişiler arasında yalnız ablası Türkan Ural yoktu. İkinci ve üçüncü evliliğini yaptığı Ayşegül Kılıç ve birinci eşinden olan kızı Fatoş Asıtürk ile annesi de Orhan Asıtürk'ten düzenli olarak para alıyordu. Bunun yanında Nazım Atabay tuttuğu not defterinde Orhan Asıtürk'ün annesi ve kardeşlerine de ayrıca her ay milyonlarca lira para gönderdiği yazıyordu. Ancak şu tespiti de yapmak gerekiyor. Maliye Bakanı Sümer Oral, kayınbiraderi dahi olsa Asıtürk hakkındaki raporları işleme koymaktan geri durmamış, eşinin isminin kara para raporunun ekleri arasında olmasına rağmen bekletmeden kendisine bağlı MASAK aracılığı ile savcılığa intikal ettirmiştir. Şimdi ortada kara para davasına dayalı hukuki bir sorun ile siyasi etik konusundan başka bir şey yoktur. Muhterem, Orhan Asıtürk'ün Türkiye'den ayrılırken arkasında bıraktığı ve hayatını daha sonra en fazla etkileyecek kişi Fethi Namlıoğlu'ydu. Yurt dışına çıkışta üzerinde Mehmet Çenesizoğlu adına düzenlenmiş, ancak kendi fotoğrafı bulunan pasaportla yakalanan ve Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı'nın aile dostu olarak bilinen Fethi Namlıoğlu ile Orhan Asıtürk'ün tanışmasına Muhammed Ciğer aracılık etmişti. Kabadayı, yeraltı dünyasının ünlülerinden ve baba gibi sıfatlarla anılan Necdet Uluca'nın da akrabası olan Fethi Namlıoğlu, 1980 askeri darbesinden sonra eylemleri nedeniyle MHP davasında da yargılanmıştı. Hapisten çıktıktan sonra ülkücü kesimle ilişkisini koparmadı. Abdullah Çatlı gibi isimlerle ilişkisini korudu. Hayatının anlatıldığı Gizli El adlı kitapta sağ sol diye yaşanan kavganın anlamsızlığına değinirken, Susurluk kazası sonrası ortaya çıkan tablonun kafasındaki son kırıntıları da yok ettiğini söylüyordu. Namlıoğlu kitabında salt milliyetçilik yerine dinin öğrenilmesi gerektiğine vurgu yaparak siyasi düşüncesindeki değişimi de anlatıyordu. Muhammed Ciğer ile genellikle Sultanahmet'te bulunan Türkmen evine giden Namlıoğlu, 1990 yılında da hacca giderek hacı olmuştu. Etrafında Hacı Fethi, Muhterem ya da Şıhım diye hitap edenler vardı. Namlıoğlu ve Ciğer'in bir diğer özelliği de türkü söylemeyi sevmeleriydi. Holding binasında büronun arkasındaki odada zaman zaman bir araya gelip yer minderlerinin üzerinde türkü seansları düzenlerlerdi. Politikacı ellerine kapandı. Bu toplantılara gelenler 1990 yılında hacı olan Fethi Namlıoğlu'na Şıhım diye hitap etmeleri, türkü seanslarının adının zikir ayinine çıkmasına neden olmuştu. Görüştüğümüz Fethi Namlıoğlu bu toplantılardan birisine KKTC'li bir politikacının da geldiğini söylerken, herkesin Şıhım demesi üzerine o kişinin de iki eliyle ellerini kavrayıp Şıhım diyerek sıkmasını gülerek anlatıyor. Bu oda meraklısı olduğumuz, türkü söylediğimiz bir yerdi. Zaman zaman toplantılar yapardık. Şıhım diyenler elime sarılınca orada bulunan o siyasetçi de aynı şeyi yaptı. Daha sonraki bir gün Swiss Otel'de bir toplantı için gittik. Tam kapıdan içeri girerken aynı siyasetçi korumalarıyla otelden çıkıyordu. Beni görür görmez şıhım deyip ellerime sarıldı. Hiç unutmam, etraftakiler durup bize bakmıştı. İki saldırıda ölümden döndü. Fethi Namlıoğlu'nun Orhan Aslı Türk ile tanışması da Muhammed Ciğer ile olan ilişkisine dayandığını belirtmiştik. Zaman içinde şirketlere ortak etmeye kadar varan ilişkinin başlangıcı ise Şişli sınırları içinde yer alan Kağıthane'deki 44 dönümlük arazinin alım satımına dayanıyor. Tarla niteliğinde olan büyük gayrimenkul herkesin dikkatini çekmektedir. Belediye de bu yerin peşindedir ve üzerine tam 35 bin kamyon toprak döker. Fethi Namlıoğlu yeri Muhammed Ciğer'e ve Orhan Aslı Türk'e satar. %20'si de kendisinde kalır. Ancak yerin imar sorunu vardır. Fethi Namlıoğlu tarla niteliğindeki arsasının üzerine toprak döktüğü için Şişli Belediye Başkanı Gülay Atık'a kızgındır. Bir kişi aracılığıyla dikkatli ol seni vurdururlar diye mesaj gönderir. Fakat Gülay Atık mesajı ciddiye almaz. Bunun üzerine Namlıoğlu yanına aldığı iki kişiyle Atık'ın kaldığı bir sünnet düğününe giderek vuracakları kişiyi gösterir. Bu arada Gülay Atık'ı işin ciddi olduğunu anlayınca aracı yardımıyla Fethi Namlıoğlu'nu arar ve görüşmek istediğini söyler. İşte bu aşamada devreye Orhan Aslı Türk girer, görüşmeye kendisinin gitmek istediğini söyler. Ve Orhan Aslı Türk ile Gülay Atık ilişkisiyle Askor adlı hayali ihracat organizasyonunun çöküşünü getirecek olay bu görüşmeyle başlar. Aslı Türk hem imar işini çözecek hem de adından çok söz edilen Gülay Atık ile tanışacaktır. Görüşmede ne olduysa Orhan Aslı Türk Gülay Atık'tan çok etkilenir. İmar işinin çözüleceği sözünü de alır ve Namlıoğlu'nun yanına döner. Senin arsa şimdi 200 milyar ediyor ama imar çıkarsa 1 trilyon eder diyerek Namlıoğlu'nun Gülay Atık'a zarar vermesini önler. Bu görüşmeler sonunda Orhan Aslı Türk Gülay Atık evliliğine kadar gider. Yalnız bir sorun vardır. Gülay Atık evlidir. Buna rağmen çift Marmaris'te buluşur ve Aslı Türk'ün yatında bir gece geçirirler. Boşanma işini ise Orhan Aslı Türk'ün avukatı halleder. 17 Eylül 1997 tarihinde boşanmasının ardından 9 gün sonra Orhan Aslı Türk ile Gülay Atık evlenir. Çift yurt dışına kaçar ancak Fethi Namlıoğlu o günkü fiyatla 200 milyar lirasını alamamıştır. Hayali ihracat işlemleriyle doğrudan ilgisi olmamasına rağmen bir yandan polisten kaçan Namlıoğlu diğer yandan Aslı Türk'ten alacağının peşine düşer. Ancak Aslı Türk'ün yurt dışındayken peşinde olan yalnız Namlıoğlu değildir. O günlerde yabancı ve Türk mafyasıyla bazı terör örgütlerinin de Aslı Türk'ün peşinde olduğu ve kendisinden yüklü miktarda para istediği kulaktan kulağa yayılır. Taleplere direnen Aslı Türk bu nedenle iki kez ölümden döner. Aslı Türk'ün yakın çevresinin olay ile ilgili anlatımları şöyledir. 2001 yılının son günlerinde bir plan yapılır ve Orhan Aslı Türk'ün İngiltere'den Türkiye'ye getirilmesi planlanır. Bunun için adam ayarlanır, bir tır şoförüyle 2000 avroya anlaşılır ve Aslı Türk'ün paket olarak Türkiye'ye getirilişi en ince ayrıntısına kadar hesaplanır. Plana göre İngiltere'de yakalanacak olan Aslı Türk, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş tünelinden geçirilerek Hollanda'ya, oradan da tır kasasında Türkiye'ye getirilecektir. Ancak daha sonra bunun iyi bir çözüm olmayacağı düşünülerek plandan vazgeçilir. Bunun yerine yerinde mesaj yöntemi uygulanacaktır. Mesajın verilmesi için İspanya ve Hollanda üzerinden İrlanda'da bazı kişilerle bağlantı kurulur. Toplam 35 bin Fransız frangı masraf çıkartılır. Bir başka ülkeden çıkarılan para İngiltere'de eylemi yapacak kişilere ulaştırılır. Operasyonu yöneten her kimse o kişi de bir Avrupa ülkesinden gelişmeleri takip etmektedir. Saldırıda iki kişi kullanılacaktır. Saldırganlarla emri veren kişiler arasındaki temas kartları yeni alınmış telefonlarla sağlanacaktır.